Ayrım 29, Canavar, Peter Benchley, sayfa 331. 45. Tally tekneye getirdiği kasaları numaralamış ve her kasanın içeriğini gümrük beyannamesine kaydetmişti. Şu anda kendisinde kalan beyanname nüshasına bakarak Sharp ve Darling'in de yardımlarıyla kasaları açıyor ve içindekileri kıç güvertede gruplara ayırıyordu. Manning ise bir kenarda ayakta duruyor ve sabit bakışlarla denize bakıyordu. Darling'e göre bu adam dikkatini tek bir noktada yoğunlaştırarak, tek bir amaca yönelerek kendisini toplumdan soyutluyor ve yalnızca öldürme tutkusuyla yaşıyordu. Emektar denizci geçmişte de böyle güvenliğe karşı tüm saygısını yitirmiş insanları tanımıştı. Teknede böyle insanları bulundurmaktan daha tehlikeli durum olamazdı. Bilim adamı paketlerini açıp düzene koyduğu şeylerin durumu karşısında doyuma ulaşınca Darling ile Sharp'a bir el işareti yapıp onları tabut büyüklüğünde alüminyumdan yapılmış bir kasanın yanı başına çağırdı. Kasanın kilitlerini açtı, kapağı kaldırdı. ''Şuna bakın ve kabul edin, yaşamınızda şimdiye dek gördüğünüz en seksi şey bu değil mi?'' diye sordu. İçine kauçuk sünger doldurulmuş olan şey Darling'e göre 1,5 metre boyunda bir bowling kukasına benziyordu. Yeni tür plastikten yapılmış ve yüzeyi parlak kırmızı renge boyanmıştı. Üzerinden yüzlerce paslanmaz çelik kanca sarkıyor ve tepesinde 7,5 santim elinde paslanmaz çelik bir halka bulunuyordu. Tally kuklaya benzer şeyi üst kısmındaki halkasından tutup Darling'e uzattı. Bu şey 5 kilodan ağır değildi ve Darling kancasız yerine vurduğunda onun kof bir ses çıkardığını duyuyordu. Yalın bir tavırla ben pes ettim diyen Darling kuklaya benzeyen şeyi Sharp'a uzattı. Tally dahiyane, temiz ve basit, öyle değil mi dedi. Kuşkusuz öyle diye yanıtlayan Sharp sordu ama hangi yönden dahiyane? Bilim adamı tuhaf şeyi Sharp'tan aldı ve bir tarafını tutup havaya kaldırarak konuştu. ''Şöyle düşünün, bu şeyi baş ve beden olarak bir Architeutis olarak kabul edin. Dux Japonica ya da Sancti Pauli türlerinden hangisi olursa olsun, dev mürekkep balığının bedeni onun toplam boyunun 1/3'ünü oluşturmaktadır. Dokunaç ve kamçıları hesaba katıldığında toplam boyu 6-7 metre kadar olur.'' ''Sharp, şu halde yaptığınız bu kukla bir bebek, bir yavru mürekkep balığı olmuş.'' dedi. ''Pek de öyle değil. Ne olursa olsun boy önemli değil. Cinsellik içgüdüsü boya dikkat etmez. Öyle düşünüyorum ki bizim hayvanımız bunun 4-5 katı büyüklükte olsa bile uyartısı bununla çiftleşmek yolunda olacaktır. Eğer canavar erkekse spermasını şuraya bırakmak isteyecek, dişi ise yumurtasını döllemeye çalışacaktır.'' ''Darling, neden o plastik parçasına bir şeyler yapmak istesin ki?'' diye sordu. İşte bu noktada olaya deha giriyor diyen Tally çelik halkayı yerinden sökmeye başlamıştı. Bilim adamı konuşmasını şöyle sürdürdü. Ben yıllarımı Architeutis'in cinsel salgılarının benzerlerini yapmak üzere harcadım. İki ölü hayvandan bazı doku örnekleri çıkarmayı başardım. Nova Scotia'da ölü bir dişi mürekkep balığından yumurtalık kanalını almıştım. Daha sonra yaklaşık 2 yıl kadar önceleri Codburn'da bir erkek mürekkep balığı karaya vurdu. Onun yanına vardığımda hayvandan geriye pek az artık kalmıştı. Çünkü yengeç ve kuşlar onu yemiş ve bitirmişti. Ancak hayvanın bir bölümü kumların altında kalmış ve korunmuştu. Büyük şansla sperma kesesini kurtarmada başarılı oldum. Kese 7,5 santim boyundaydı. Hem dişi hem de erkek üreme organları üzerinde mikroskop, spektrograf ve bilgisayarlarla aylarca çalıştım. Sonunda yapay olarak kimyasal tetiği çektiren maddeleri üretmeyi başardım. Darling sordu, sonuçtan emin misin? Yani bu maddeleri hiç denedin mi? Uygulama alanında hayır ama laboratuvarda evet. Bilimsel açıdan çok mükemmel bir yaklaşımı oluşturuyor çalışmalarım. Sizi karmaşık verilerle çok sıkmayacağım. Ancak aynen kızgınlık dönemindeki bir köpeğin koku çıkarışı ve insanın erkeklik hormonu ya da kadının aybaşı durumunda çıkardığı kokulara karşılıklar verişi gibi dev mürekkep balığı da memelilerin salgılanan bu sıvılarla kışkırtılışına benzer şekilde karşılık verecektir. Doktor Tally elini çelik halka üzerindeki bir deliğe koyarak ekledi. Buraya koyacağım bir şişeden sıvı damlayacak ve deniz suyu ile sulandırılarak kancanın arkasındaki minik kalanlardan sızacaktır. Bu da kilometrelerce uzağa varan bir izi oluşturacaktır. Architeutis kendi türünden bir canlının çiftleşmeye hazır olduğunu böylelikle algılayacak. Bu da onun direnemeyeceği bir çağrı oluşacaktır. Sharp bunun yapay bir şey olduğunu anlamayacak mı diye sordu. Hayır, o derinlikte hemen hemen hiç ışık bulunmadığını anımsa, bu yüzden canavar gözlerine pek bağımlı değildir. Onun teninin nasıl renk değiştirdiğini biliyoruz, oysa renkleri tanıyıp tanımadığından emin değiliz. Bu yüzden güvenlikte kalmak üzere şu yaptığım şeyi kışkırtıcı renk olarak bildiğimiz kırmızıya boyadım. Bu şeyin şekli de uygundur, onun yanına bir de kimyasal ışık koyacağız. Eğer hayvan doğrulamak üzere görme duyusunu kullanmaya alışkınsa inandırıcı bir parıltı da yapacağız diyen Tali duraksadı. Sonra yeniden konuştu. Bunlar işin üzerinden fazlasıyla gelecek olanaklardır. Bir şişeden sızdırırsak iz çevreye yayılacaktır. Ancak bu şeyi tam şekliyle ve rengiyle yapmak pek de önemli değil. Bilinmeyenlerle kart oynadığımızda elinizde olabildiğince çok koz bulundurmanız iyidir. Anlattıklarınız tamam diyen Darling sordu. Eğer canavar gelip de bu şeyi becerirse sonra ne olacak? Canavarın 8 kolu ve 2 kamçısı var. Hepsini bu şeyin üzerine saracak, bedenini de ona bastıracaktır diyen Terli. Küçük kancaları kıpırdattı ve şıngırtılı sesler duyuldu. Şu kancalar canavarın bedenine batacak. Onu korkutmayacak çünkü yeterince acı vermeyecektir. Ama onlardan kurtulmak isteyince kurtulamayacak. Canavarı yukarıya aldığımızda ben filmini çeker ve Osborne onu öldürürken hayvan bu durumda olacak. Sonra ben onu kesip biraz daha örnek doku parçaları alacağım diyen bilim adamı Sharp ile Darling'e bakarak gülümsedi. Darling, bu olayda bir şey kesin, yukarıya geldiğinde o çok öfkeli bir mürekkep balığı olacaktır dedi. Sanmam. Bir tek şeyle, o da kaçıp kurtulmakla ilgili olacaktır. Su sıcaklığındaki ani değişme onu şaşırtacak ve basınç değişmesi yüzeye çıkmadan önce onu öldürebilecektir. Çok yorulduğundan soluk da alamayabilir. Ancak ne olursa olsun, sözlerinin burasına susan bilim adamı döndü ve Manning'e bakarak, işte bu noktada Osborne yönetimi ele alacaktır dedi. Manning kaba bir hareketle başını öne eğip Tully'yi onayladı ve elindeki tüfeği gösterdi. Ve Darling şöyle konuştu. Beni asıl korkutan nedir biliyor musunuz? Siz bu yaptıklarınızdan pek fazla eminsiniz. Ben pek çok sayıda mükemmel planın sonunda tökezlediğini gördüm. Emektar denizci Sharp'a dönüp ekledi. Haydi Marcus, kendimize bir bomba hazırlamış olduğumuz için çok sevinçliyim. Tully, göreceksiniz, patlayıcı maddelere gereksinmeyeceğiz dedi. Darling bilim adamını şöyle yanıtladı. Öyle umut edelim de öyle olsun. Ama gördüklerime göre bu yaratık pek de yabana atılacak türden bir hayvan değil. Tully'nin bir karmaşıklık başyapıtını oluşturan ve yüzlerce metrelik iple kablodan oluşan yeni düzeneğini hazırlamaları 3 saati aşkın sürelerini aldı. Ona çok güçlü olmayan bir ışık ile falcıların kristal küresine benzeyen plexiglas'tan muhafaza içine bir video kamerası yerleştirilmiş bulunuyordu. Bilim adamı su altında bu denli uzun kabloların büküleceğini hesaba katmamış ve kameranın her an tam canavara doğru dönük olacağını düşünmüştü. Darling adamın amacına yardımcı olmak üzere motorlu desteresini ortaya çıkarmış, tahtadan 4 köşe bir pano hazırlayarak onu video kamerasına dik tutabilmek üzere destekleme parçası olarak yerleştirmişti. Şu anda bilim adamı kameraya bağlı kordonun ucundaki fişi aküye bağlarken Darling ona ''Buradaki kaset ne kadar sürelidir?'' diye sordu. ''Video kaseti 120 dakikalık'' diyerek yanıtlayan Terry ekledi. ''Bütün bu sürede lityumlu akü kamerayı çalıştıracak ve bütün o ışıkları yanık tutacaktır.'' Ancak ben şu düzeneyi hep çalışır durumda bırakmayacak ve her 4 dakikada 1 dakika duracak şekilde ayarlayacağım. Ayrıca düzeneyi buradan çalıştırıp durdurabileceğim. Son hazırlıklar da yapılıp bittiğinde ortalığa alacakaranlık çökmüş ve rüzgar durulmuştu. Denizin yüzeyi çelik bir aynaya benziyordu. Marcus Sharp teknenin kıç tarafında bir çift martının bir parça ekmek ya da balık yemi parçası kapabilmek üzere daire çizerek uçuşlarına ve sonra uzaklaşışlarına baktı. Güneşin battığı yöne doğru bakışlarını kaydırınca orada denizin yüzeyinde bir takım kıpırdanışlar gördü. Önce onları dalış yapan kuşların sıçrattığı sular sandı. Ama su sıçramalarına pek benzemiyorlardı. Olay daha uzun sürüyor ve su fıskiye gibi çok daha yükseklere çıkıyordu. Sonra genç adam onların ne olduğunu anladı. Orayı göstererek "Whip bak balinalar" dedi. Çok hoş diyen Darling sözlerini şöyle sürdürdü. Onlardan birkaçının geriye kalmış olduğunu görmek gerçekten çok hoş. Kambur balinalar mı? Hayır, ispermeçet balinaları. Kambur balinalar böyle bir yerde durup oyalanmaz, sürekli hareket halinde olurlar. İspermeçet balinaları her zaman alacakaranlık zamanı bir araya toplanır. Nedenini bilmiyorum ama onlar belki de bir balina sürüsü oluşturmak üzere bir araya gelirler. Tully da balinalara bakıp ellerini boru gibi yaptı, ağzına götürerek onlara ''Uzaklara gidin!'' diye bağırdı. Darling gülerek sordu. ''Balinalara karşı mısınız doktor?'' ''Hayır, öyle bir şey yok. Onların Architeutis'i korkutmalarını istemiyorum. İspermeçet balinaları mürekkep balığını yerler, bilirsin.'' ''Ben ondan hiç endişelenmiyorum.'' diyen Darling, ''şu altımızdaki canavarı korkutup kaçıracak Tanrı'nın yarattığı bir hayvanı düşünemiyorum. Balinalar bizim kadar aptal değildir ve dev canavarı rahat bırakmayı bilecek kadar iyi tanırlar.'' Tully kameraya girdi. Geriye döndüğünde balinalar alacakaranlıktaki şamatalarını bitirmiş ve gözden kaybolmuşlardı. Bilim adamı elindeki şişede 100 gram kadar ağırlıktaki bir sıvıyı taşıyordu. Onun talimatı üzerine Darling ile Sharp plastik kuklayı diklemesine tutup içine kovalar dolusu deniz suyunu doldurdular. Sonra Tully küçük şişenin kapağını açtı. Şişeyi adamlara doğru kaldırıp ''Bilimin şerefine'' dedi. Darling duraksadı, sonra omuzlarını silkip ''Lanet olsun, ben her gün şuh bir mürekkep balığının cinsellik kokusunu koklayamam.'' diyerek Tully'in bileğini tutup çekti. Burnunu küçük şişeye doğru uzattı ve aynı anda burnunun mukozasının tutuşur gibi yanmaya başladığını duyumsadı. Gözleri sulandı, midesi ayağa kalktı, öksürdü, geriye doğru sendeledi. Tully güldü ve sordu ''Kaptan, onu koklayarak ne elde ettin?''
''Bir şey elde etmek mi?'' diyen Darling boğulur gibi olarak konuştu. ''Kutsal pislik! O sıvı amonyak ve kükürtten oluşuyor.''
''Maymun iştahlı kişilerin yüreklerini titreten amil nitrite ya da onu anımsatan bir şeye benziyor. Baştan aşağı berbat bir şey o.'' ''Berbat mı?'' diye soran Terley ekledi. ''Bir şeytan ürünü kadar berbat mı? Altımızdaki canavardan daha berbat bir şey olamaz.''
''Söyleyeceklerim bu kadar mı doktor?'' ''Ben farklı şeyler düşünmeye başlamıştım.''
Tully şişedeki sıvıyı kuklanın içindeki deniz suyuna karıştırmak üzere döktü. Sonra kuklanın üst tarafındaki çelik halka kapağı yerine takıp iyice sıkıştırdı. Video kamerası ile ışıklara bağlı düzeneğin kablosunu kuklanın çelik halkasına bağlayarak hep birlikte içi su dolu kuklayı kaldırıp küpeşlerin üzerinden aşırdılar ve denize indirdiler. Kukla bir an suyun üzerinde kaldı, son hava kabarcıkları içinden kaçtıktan sonra bir takım kabarcıklar daha çıkararak suya battı. Darling ile Sharp kıç tarafın her iki yanına küpeş tüysüne gelecek şekilde elle çalıştırılan iki küçük vinci monte etmişlerdi. İkisini birden aynı anda çalıştırarak Tully'in düzeneklerine bağlı kablo ve ipleri denize sarkıttılar. Daha sonra karanlık iyice çökünce yıldızlar parıltılarını okyanusun düzgün yüzeyine yayarken yükselmekte olan ay doğu yönünden teknenin kıçına kadar uzanan ışıktan bir hat oluşturdu. Ve kameradan yayılan ışıklar da teknenin kıç tarafını biraz aydınlattılar. Sonunda akşam saat 9'da iki denizcinin ellerinin arasından 160 metre derinliği gösteren işaret geçti. O anda düzeneğin kablo ve iplerinin suya akışını durdurdular. Kablo ve ipleri vince dolayıp sonra uçlarını teknenin yedek çekmekte kullanılan ve omurgaya kadar uzanan sağlam çelikten boru aksamına bağladılar. Darling Sharp ile birlikte teknenin baş tarafına doğru yürürken ''Yiyecek bir şey ister misin Bay Manning?'' diye sordu. Manning olmaz der gibi başını salladı ve sabit bakışlarla denizi gözlemeyi sürdürdü. Bu sırada Tully kamerada oturmuş, video kayıt aygıtı ekran ve kontrol kutusunu ayarlıyordu. Darling onun arkasına doğru yürüdü ve ekrana baktı. Suyun içindeki kukla ileri geri süzülür gibi hareket ediyordu. Kuklanın üst tarafındaki çelik halkadan sızan hafif koyu renkli sıvı suya dağılıyor ve karanlıklara doğru yayılarak uzaklaşıyordu. Darling bilim adamının terlediğini ve kontrol kutusundaki düğmeleri çeviren ellerinin titrediğini gördü.
''Bu iş sizi de bir aylık korkutuyor, Tally. Bazen düşlerimizin gerçekleşmemesi daha iyidir.'' dedi.
''Korkmuyorum kaptan.'' diyen Tally sert bir sesle konuştu. ''Heyecanlıyım yalnızca. Şu anı 30 yıldır bekliyordum. Evet, hiç korkmuyorum.''
''Eh olabilir ama ben korkuyorum.'' diyen Darling dümen dolabının bulunduğu yerin merdivenlerine tırmandı. Camdan yapılmış gibi görünen denize baktı. Çevrede hiçbir ışık, balıkçı teknesi ya da uzaktan geçen gemi görülmüyordu. Koca denizde tek başınaydılar. Emektar denizcinin sırtından bir ürperti geçer gibi oldu ve paniğe kapılışını geciktirmeye çalıştı. Derinlik ölçer aygıtını çalıştırdı. Bir tabaka grafik kağıdı üzerinde ucu mürekkepli özel kalemle bir takım şekiller çizdi ve Darling derinliği okudu. Burada deniz tabanı 915 metre derinlikteydi. Eğer şarpla birlikte doğru ölçmüşlerse kukla ve kamera bu derinliğin 36 metre kadar yukarısındaydı. Darling kameraya doğru dönecekti ki duraladı. Balık bulucu aygıtın düğmesine uzandı ve düğmeye basıp o aygıtı da çalıştırdı. Aygıtın durumu belirleme derinliğini 500 kulaça yani yaklaşık 915 metreye ayarladı. Aygıt ısınıp da ekranı aydınlandığında dip düz bir çizgi olarak görünürken diğer kesimler bomboş kaldı. Kameraya dönen Darling, ''Canavar buradan Azor adalarına kadar tüm canlıları kaçırıyor.'' diyerek ekledi. ''Bizimle deniz tabanı arasında ne bir sinarit ne de köpek balığı görülüyor.''
Tali ''Evet.'' diyerek yanıtladı. ''Buralarda balık olmaması gerekir. Onlar dev mürekkep balığından uzak durmaları gerektiğini bilirler.''
Adam susup kameraya dönerek zaman ayarlamasını yaptı. Darling kameranın kapısına doğru yürüdü. Oradaki bir anahtarı çevirdi. Kaptan köşküne konulmuş olan halojen lambalar yanıp bir anda kıç üstünü ışığa boğdular. Camdan bakan Darling sanki ışığın parıltısına hiç dikkat etmemiş gibi görünen Manning'in şimdi de hiç kımıldamadığını fark etti. Adam bir ambar kapağının üzerine oturmuş, kamburunu çıkarmış ve tüfeğini kucağına yatırmıştı. Şarp bir tabağa koyduğu sandviçleri getirdi. Manning'i göstererek ona da vereyim mi diye Darling'e sordu.
O yemek yemekle ilgilenmiyor. Şu anda kendi kendisini yiyor.
Tally peynirli bir sandviç almak üzere uzanırken şöyle konuştu.
Osborn şanssız bir kişi. Yaşamdan çok fazla beklentisi vardı. 3 hafta öncesine kadar pek güçlüydü ve o gücü nasıl kullanacağını biliyordu. Onunla öç almasını sağlayacak bir anlaşma yaptık. Adam bunu iyi bir anlaşma olarak gördü. Ama şimdi tasarladığı şey onun için tam bir tutku haline geldi.
Sharp sordu, bu nedenle onu kınayabilir misin?
Kuşkusuz kınarım, çünkü akıl dışı hareket ediyor.
Darling söze karıştı. Akıl dışı hareket etmekten de kötü davranıyor. Adam tehlikeli bir hale geldi.
Geçecektir o hali kaptan. Bırakalım tüfeğini Arkiteutis'e ateşlesin. Manning yaşamının her anında olduğu gibi olaydan kazanan bir kişi olarak çıkacaktır.
Olay bu denli basit öyle mi?
Hayvanların ne yapacağı önceden bilinir kaptan. İnsanlar da öyledir.
Bu söylediğiniz Arkiteutis'i de içeriyor mu?
Oh evet, kuşkusuz o da bir makine gibi programlanmıştır. Bir kez kodlarını öğrenirsek kesin olarak onun davranışlarını da önceden kestirebileceğiz.
Saat 10.30'a geldiğinde o ana değin kamera bir düzine kez çalışıp durmuş ve her seferinde teknedekilerin hepsi ekranın başına toplanarak su altındaki kuklanın ileri geri süzüldüğünü ve tepesindeki madeni halkadan renkli bir sıvının sızdığını görmüşlerdi. Oraya doğru yaklaşan ateş böceğine benzer birkaç eklem bacaklı, amonyağın kokusunu alır almaz yıldırım gibi geriye doğru kaçmıştı. Onların dışında su altı bomboş ve sakin kalmıştı. Tekne denizin üzerinde bir bebeğin beşiği gibi hafifçe salınarak geziniyordu. Kameranın ışıkları denizdeki barış ortamına turuncu renkli bir kozanın sıcaklığını eklemekteydi. Darling Tally'ye sanırım bu gece gelmeyecek dedi.
Ama sabahleyin ya da öğleden sonra kesinlikle gelecektir dedi. Şu halde biraz uyuyabiliriz.
Eğer uyuyabilirsen kuşkusuz.
Sen de uyusan iyi olurdu.
Sharp alt kamaradaki ranzaya yatmak üzere aşağıya indi. Tully bir süre daha ekrana baktı ve sonra oradaki koltuğa kaykılıp gözlerini kapadı. Darling kameradan dışarı çıktı. Manning şimdi de ambar kapağının üzerinde oturuyordu. Ama oraya yığılmış gibiydi. Adam uykuya dalmıştı. Darling denize sarkıttıkları ip ve kabloları inceledi. Onlara dokunulmamıştı. Gergindiler. Emektar denizci sonra kıyıya doğru baktı. Bermuda'nın hayali kapkara göğe karşı gül rengiyle yükseliyordu. Darling Southampton Prensesi Oteli'nin ışıklarla dolu dev şeklini ve Gibbs Tepesi'nde arada bir ışığı çakan deniz fenerini ayırt edebiliyordu. Onlar şu anda neredeyse 20 kilometre ötedeydiler. Oysa şimdi de onların orada olduklarını bilmek Whip Darling'i biraz rahatlatıyordu. Karısı Charlotte'u, evini ve birlikte yattıkları yatağı düşündü ve birden bir adam korkunç bir yalnızlığı duyumsadı. Kameraya girdiğinde televizyon ekranı gene boştu. Şimdi uykuya dalmış olan Tally'in yüzünü ekranın soluk ışığı aydınlatıyordu. Dümen dolabının olduğu zemine çıkan merdivenleri tırmanan Darling, gecenin seslerini dinleyerek ve kendisi hiç ses çıkarmayarak uzun süre ayakta durdu. Bu arada teknenin jeneratörü vızıldayarak çalışıyor, derinlik ölçer aygıtın özel kalemi derinlik değişmelerini kaydederken hışırtı çıkarıyor ve balık bulucu aygıt mırıldanarak çalışırken ekranı şimdi de boş olan suları gösteriyordu. Emektar denizci kameraya indi ve ranzalardan birine uzandı. Olaydan kendini soyutlamayı ve uyumayı özlüyordu. Ama çok yorgun olduğundan beyni duygusuzluğun rahatlığına kavuşmaya karşı çıkıyordu. Bir erkek çocuk olarak ilk kez denize çıktığından beri ne zaman bulunduğu teknede uyusa beyninin bir parçası nöbette kalır, rüzgarın değişmesine ya da okyanusun düzenindeki en ufak bir farklılaşmaya karşı tetikte dururdu. Beyninin içindeki nöbetçi en iyi zamanlarda bile görev başında olur ve tekne sonsuz sayıda bir yaşam kaynağı olan okyanusun üzerinde yüzerken gecenin ortasında çoğu kez bir tehditten daha çok bir vaatle beyni bedenini uyandırırdı. Bu nöbetçi son zamanlarda gecelerin nafile umutlarla dolu olan en kötü anlarında bile gevşemez olmuştu. Darling şu anda beynindeki nöbetçinin görev başında olması gerektiğini biliyor ama gene de yaşamında ilk kez teknenin altındaki koskoca su kütlesinin boş ve yaşamdan arınmış durumda kalmasını diliyordu. Emektar denizcinin solukları ağırlaştı. Beyni yorgunluğa yeniliyor ama oradaki nöbetçi tek başına görevini sürdürmeye çalışıyordu. 46. Dev mürekkep balığı bir manto gibi yayılan bedenini genişletti. İçine suları aldı ve karnındaki huniye benzeyen organından dışarı fışkırttı. Gece karanlığındaki deniz suyuna büyük bir güçle baskı yaparak ve ardında bir takım akıntılar oluşturarak suyun içinde hareketlendi. En temel uyartılarla uyarılan canavar bir yöne doğru hızla gitti, sonra durdu. Bu kez ters yöne doğru hızla hareket ederken tüm duyu organlarını çevreye yayılmış olan ve onu çılgınca heyecanlandıran sinyallere doğru çeviriyordu. Bedeninin kimyasal yapısı algıladığı şaşkınlıktan karmakarışık olmuş ve kromatoforları ten rengini yaşadığı endişe tutkuya dönüşürken soluk griden pembeye, kırmızı ve sonra kızıla çevirmeye başlamıştı. Almakta olduğu sinyaller ona kısmen yabancı, kısmen de tanıdık geliyordu. Ancak beyni karşı konulmaz bir şeyin etkisi altına girmekteydi. İşte bu nedenle canavar kontrolden çıkmış bir uçak ya da çıldırmış bir yırtıcı hayvan gibi sağa sola ve yukarı aşağı doğru suyun içinde süzülüp duruyordu. Birdenbire suyun içinde bir sinyal akıntısıyla karşılaştı. Bu güçlü ve gerçek bir izdi artık. Ve dev mürekkep balığı her şeyi bir yana bırakıp o izi sürmeye başladı. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 343.